Ayrım 26, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 282. Musahihlerden muharrirlere, makalelerden tefrikalara. Bir de öncünün kimlik şeridinde yer almayan görevlerindeki meslektaşlarım ile gazetenin serbest yazarlarından söz edeyim. Gazetelerde o zamanlar müsahihler vardı, Türkçesiyle düzeltmenler. Dönemin teknolojik koşulları altında dizgi operatörlerince kurşun satırlar haline getirilerek dizilen yazılarda yanlışlık ihtimali yüksekti. Bu yüzden bütün yazıların kurşuna dizildikten sonraki halleri önce prova kağıtlarına basılırdı, düzeltmenlerin önüne giderdi. Düzeltmen olmanın koşulu okuma yazması kuvvetli olmak ve daha da önemlisi dikkatini önündeki yazıya yoğunlaştırıp hataları fark edebilmekti. Gazetelerde o işi ikinci iş olarak yapanlar da vardı. Mesela edebiyat öğretmenleri. Gündüz okula gidip dersine girerler, akşam gazeteye gelip çalışırlardı. Sanatçılar, edebiyatçılar vardı. Şiirlerini, romanlarını yazarken bir geçim kaynağı arayıp da düzeltmenliği seçen şairler, hikayeciler, romancılar. Onların adları gazetenin kimliğinde yer almazdı. Çünkü öğretmenlik gibi devlet memurluğunda bulunanların ikinci iş sahibi olmalarına izin verilmezdi. Edebiyatçılar da düzeltmenlik gibi başkasının yazdığı yazıları okumakla ilgili bir mesleğin mensubu olarak görünmek istemezlerdi. İmzalarını kendi şiirlerinin, romanlarının altına atmayı tercih ederlerdi. Ama düzeltmen isimleri gazetenin kimlik listesinde yer almasa da o dönemin düzeltmenliği gazeteyi yönetenlerin gözünde çok önemli bir işti. Çünkü zamanın teknolojik koşulları altında düzeltmenler olmazsa gazetelerin haberlerinden yazılarına, başlıklarından fotoğraf altı metinlerine kadar hiçbir yeri hatasız kalmazdı. Öncünün kadrosunu kurarken bizim düzeltmenler açısından şöyle bir şansımız vardı. Düzeltmenlerimiz arasında ülkemizin en değerli şairlerinden biri vardı, Ahmet Arif. Ahmet Arif'i ben 1951'deki komünistlik tevkifatı sırasında tanımıştım. O olay başladıktan bir süre sonra onu da alıp İstanbul'a götürmüşlerdi. Orada Harbiye Hapishanesi'nde aylarca kalmıştı. Sonuçta 2 yıl hapse mahkum olmuştu. O cezayı çekmişti. Hapisten çıktıktan sonra gene Ankara'ya yerleşmişti. Öncünün kadrosu kurulurken onun da aramıza katılmasından çok memnun olmuştuk. Düzeltmenler kadrosuna daha sonra bir de edebiyatçı milli eğitimci katılacaktı, Rüştü Şardağ. O da özellikle Doğu edebiyatı açısından donanımlıydı. Farsça, Arapça bilirdi. Dolayısıyla Osmanlıcası çok kuvvetliydi. Daha sonraki yıllarda siyasete de girecek milletvekili seçilecekti. Yazarlarımıza gelince, o zamanki deyimle muharrirlerimize, öncüye kadro dışından yazan yazarlarımız arasında Profesör Enver Ziya Karal'dan, Profesör Hilmi Ziya Ürken'e, Mahmut Makal'dan Fakir Baykurt'a kadar birçok değerli isim vardı. Onların yazılarına, makalelerine 3. sayfanın fikir alanı altında bir köşe ayırmıştık. O alanda daha sonra Cumhuriyet döneminin unutulmaz Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel de yazacaktı. Ayrıca malum, o dönemde televizyon falan yok. Sinemaya gitmedikçe film veya dizi film izlemenin yerine geçebilecek tek şey var, hikaye veya roman okumak. Evlerine gazete girenler o ihtiyaçlarının karşılanmasını gazetelerinden bekliyor. Gazeteler de o alanda birbiriyle rekabet halinde. Sayfalarında mutlaka yerli veya tercüme en az bir roman yayımlıyorlar, dizi olarak. O zamanki deyimle tefrika adıyla. Ayrıca çizgi roman yayımlayanlar da var. İlk sayıya bakıyorum. Biz o alanda da çok iddialı bir durumdaymışız. Hem bir tercüme roman başlatmışız, hem bir yerli roman, hem de bir çizgi roman. Tercüme roman, ünlü bir Polonyalı yazarın Marek Lasko'nun filme de çekilmiş olan Haftanın 8. Günü adlı romanı. Roman daha sonra devamlı kadromuza da geçecek olan Muzaffer Aşkın tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Biri de ünlü Bizim Köy'ün yazarı Mahmut Makal'ın yeni bir dizisi. Başlığı Bizim Köy 1960. Makal Bizim Köy'ü 17 yaşındayken 1950'de yazmıştı. Dönemin Türkiye'sinde köylerin çoğunun gelişme imkanlarından hala ne kadar uzak kaldığı anlatılıyordu. Durumun 20 yıl sonrasında nasıl olduğunu bir dizi halinde yazmaya başlamıştı. Öncü'nün çizgi romanının başlığı ise Çölde Aşk'tı. Dizi bir kadının Afrika'da kaybolan ve kendisinden hiçbir haber alınamayan, kız kardeşini aramak için harekete geçen Stella Pender'in hikayesiydi. Gerçekten merak uyandırıcı bir diyalogla başlıyordu. Aslında şu görülüyor, 1960 yılının 26 Ağustos'unda yayınına başlayan Öncü gazetesinin sayfalarını karıştırırken, gazetecilik açısından iyi bir gazete çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyormuşuz. Haberse haber, röportajsa röportaj, romansa roman, çizgisisi de çizgilisi de, hepsi var. Ama tabii o zamanki gazetelerin sayfaları sınırlı. O zamanki gazetelerin çoğu gibi 6 sayfası olan bir gazeteye bunların hepsini sığdırmak kolay olmamış. Ayrıca o zamanlar malum evde oturanlar için radyonun önemi büyük. Onların ses yoluyla izleyebileceği bir tek radyo var. Haberler orada, konserler orada. Biz radyo programlarına da yer ayırıyoruz. Hem de yorumları, eleştirileriyle birlikte. Ayrıca Ankara gazetesi olduğumuz için Ankara'daki tüm etkinliklerin, sinemaların, tiyatroların, eğlence yerlerinin programlarını günün rehberi halinde yayımlamaya çalışıyoruz. Tabii hazırlanan metinlerin hepsine baskıya verilirken kısaltma işlemleri uygulanıyor, öteki metinler sığsın diye. Ama öyle de olsa şu belli, gazetede okunacak, bakılacak, bilgi edinilecek çok şey var. Galiba biraz öyle oldu. Evet, övünmek gibi olmasın denilir ama galiba biraz öyle oldu. Umarım değerli okurlarım anlayışla karşılarlar. Çünkü bugün o günden 58 yıl sonra bakıyorum, o zamanki teknik koşulları da düşününce, arkadaşlarımın çabalarını hatırlayarak samimiyetle gerçekten iyi gazete çıkarmışız demekten kendimi alamıyorum. Öncü hakkında başka bölümlerde de yazılacak şeyler var. Ama onları yazmaya da vakit var. Burada Öncü'nün ilk günleriyle ilgili bir anımı yazıp konuyu kapatayım. O zamanın mitinden bir uyarı. Aranızda komünist var. Bir gün bir haber geldi. Milli Emniyet'ten, bugünkü mitin adı o zamanlar Milli Emniyet, oradan bir zat gelip benimle görüşmek istiyormuş. Arkadaşlar söylediler. ''Tabii buyursun dedim. Bir randevu ayarlandı geldi. Kendini tanıttı. Orta yaşlı gözlüklü bir zattı. Basınla ilgili işlere bakıyormuş. Karşılıklı oturduk. Fakat oturduğu yerde rahat değil gibiydi. Gözleri geldiği kapıdaydı. Kapı açıktı. ''Kapatayım mı?'' dedim. ''İyi olur.'' dedi. ''Daha rahat konuşuruz.'' Kapıyı kapattım. Daha rahat konuşmamız başladı. ''Kusura bakmayın.'' dedi. ''Gizli bir şey konuşacağım. Sizden başkasının duymasını istemiyorum.'' Ve anlattı. Teşkilat gazete olarak kuruluşunuzu ilgiyle izliyormuş. Başarılarımızı temenni ediyorlarmış teşkilattakiler. Ancak bilmemi istedikleri bazı şeyler varmış. Gerektiği takdirde bunu genel yayın müdürü olarak sadece bana bildireceklermiş. Teşekkür ederim dedim, bekledim. Bugün öyle bir konu var dedi. Kadronuzdaki arkadaşlarınızı öğrendik. Biri dikkatimizi çekti. Sabıkalıdır, herhalde bilmiyordunuz. Sabıkalı deyince aklıma hırsız, darpçı veya sahtekar biri geldi. Acaba herhangi bir servise bilmeden öyle birini mi aldık sordum. Kimdir? Ahmet Arif. Allah Allah. Evet, Ahmet Arif malum 1951 tevkifatında tutuklanmıştı. Daha önceki kitaplarda anlatmıştım. İstanbul'da Harbiye'de yatmıştı. 2 yıla mahkum olmuştu. Ama cezasını çekmişti, mesele bitmişti. Bu onun bir yerde iş bulup çalışmasına mani değildi ki. Bunu münasip lisanla anlattım. Tabii dedi, haklısınız ama bu gibi şahısların cezalarını çektikten sonra ne yapacakları hiç belli olmuyor. Bizim meselemiz şu, burada sizin başınıza iş açmasınlar. Bunu malumatınıza arz etmek istedik. Sebebi ziyaretim bu. Ne diyeyim? Teşekkür ettim. Merak etmeyin dedim, ben gereken dikkati gösteririm. Görüşmemiz bitti. Şimdi geriye doğru bakıyorum da bu çok ilginç bir gelişmeydi. Benim kendi hayatım açısından da. Ahmet Arif'in de sanığı olduğu davayı geçen kitaplarımda anlatırken belirtmiştim. Benim de o davanın sanığı olma ihtimalim vardı. Şansım ters gitseydi ben de Ahmet Arif gibi bir süre hapiste yatabilirdim. Beraat de etsem, ceza alıp cezamı çeksem de devlet örgütlerinin dosyalarındaki komünistlik damgam değişmeyecekti. Gazeteciliğimde de Ahmet Arif'in başına gelenler benim de başıma gelebilecekti. 1960'ların Türkiye'sinde komünistlik veya komünisttir diye suçlanmak, hukuken hiçbir suç işlediği iddiası olmasa da mümkün sayılıyordu. ve o suçlamanın hedefi olanların sonuç ne olursa olsun potansiyel suçlu muamelesi görmesi normal sayılıyordu. Bu olayı ilk defa bu kitapta kayda geçiriyorum. Birlikte çalıştığımız sırada Ahmet Arif'le dostluğumuz daha da arttı. Ama ben bu anlattığım olayı ne ona söyledim ne de başkasına. Düşündüm ki bunu ona anlatmamın onu tedirgin etmekten başka bir sonucu olmayacaktı. Ne ona faydası olacaktı ne başkasına. Devir öyle bir devirdi ki şu adam komünistmiş denilince en aydınlık düşünceli insanlar arasında bile o adam arasına mesafe koyma ihtiyacı duyanlar çıkabiliyordu. Kadromuzdan iki transfer. Bir de şunu ekleyeyim. Öncünün çıkmasından kısa bir süre sonra yazı işleri kadrosundan iki değerli isim yuvasına döndü. Daha önce isimleri geçmişti. İkisi de benim Ulus gazetesindeyken birlikte çalıştığım arkadaşlarımdı. Ülkü Arman ve Erdoğan Tamer. Onlara öncüye gelir misiniz teklifini yaptığımda bunu memnunlukla kabul etmişlerdi. Anlaşmıştık. Gazetenin hazırlık çalışmalarında yer almışlar, değerli katkılar yapmışlardı. Ama o sırada şöyle bir gelişme olmuştu. Ulus gazetesinin siyasi yöneticileri onların da ayrılmasıyla Ulus'un kadrosunun zayıfladığını, öncünün rekabeti karşısında o zaafı gidermenin güçlüğünü fark etmişlerdi. Onlara ve diğer bazı arkadaşlara eskisine göre daha iyi şartları olan transfer teklifleri yapmışlardı. Teklifleri ben de sendikacı gözüyle değerlendirmiştim. O günkü koşullara göre hayli iyiydi. Bizim açımızdan hayırlı olsun demekten başka çare yoktu. Ayrıldılar. Yazı işleri kadrosundaki açığımızı başka arkadaşlarımızla kapadık. O sırada bize dizi roman tercümesi yapan Muzaffer Aşkın kadromuza girip yazı işleri müdürü oldu. Zaten kadromuzda olan Erdoğan Tokatlı da yazı işleri müdürlüğüne terfi etmişti. Öteki arkadaşlarla birlikte hepsi uyumlu bir çalışma içindeydiler. Bölüm. Yassıada duruşmaları başlıyor. Yassıada 14 Eylül gününe hazırlanırken tartışmalı bir açık arttırmaya çıkarılan sanık fotoğrafları, Bayar'ın intihar teşebbüsü, hakimlerle savcılar birlikte bir yat gezisine çıkarlarsa bunun sonucu ne olur? Hele o yat Savarona olursa. Duruşmaları izlemenin koşulları, Dolmabahçe'den kalkan vapurun yolcuları. Sayfanın altında Yassıada'nın denizden çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyor. Altyazısı şöyle. Yassıada'da çok eskilerden kalan bir manastır kalıntısı dışında ikamet amacıyla yapılmış önemli bir yapı yoktu. Yapılaşmayı 19. yüzyılda atayı satın alan İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi başlattı. Kendisine eski şatolara benzetmeye çalışarak bir malikane yaptı. Etrafındaki araziyi tarıma ayırdı. Bir süre sonra Hıdiv İsmail Paşa'nın mülkiyetine geçen adanın son sahibi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ydı. Ada Deniz Kuvvetleri zamanında askeri eğitim için kullanıldı. 1960'ta da Yassıada duruşmalarına tahsis edildi. 1960 yılının Eylül ayının ilk iki haftası Yassıada duruşmalarının hazırlık haftalarıydı. Duruşmalar 14 Ekim günü başlayacaktı. O güne kadar gerek mahkeme heyetiyle savcılık heyetinin, gerek sayıları 400'ü aşan tutuklu sanıkların duruşma günlerindeki hayatları programlanacaktı. Tutuksuz sanıklar ile tanıkların, duruşmaları izleyecek olan sanık aileleri ile avukatlarının ve basın mensuplarının adaya gidip gelişleri düzenlenecekti. Hepsinin günlük hayatın içindeki ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlar sağlanacaktı. Bu çok ayrıntılı bir işti. Bir yandan çeşitli alanlardaki inşaat çalışmalarını gerektiriyordu. Bir yandan da çok sayıda kişinin katılacağı bir organizasyonun planlanmasını. Bütün bunların üst düzeydeki sorumlusu Komite Genel Sekreteri Kurmay Yarbay Orhan Erkanlı'ydı. Adadaki devamlı sorumlu ise ada komutanı Yarbay, daha sonra Albay Tarık Güryay'dı. Tabii o işler için adada daha önceki görevlere ek olarak gerek düzenleyici personel, gerek koruma elemanları olmak üzere asker ve sivil yüzlerce personel görevlendirilmişti. Yassıada İstanbul adalarının hayırsız adalar denilen üç adasından biri. Ötekiler Sivri Ada ile Tavşan Adası. hayırsız diye anılmalarının nedeni Bizans döneminde siyasi ve dini mücadeleler sırasında bazen saray mensupları arasındaki istenmeyen kişilerin, bazen tehlikeli sayılan din adamlarının sürgün yeri olmaları ve oraya sürülenler ile gardiyanların dışında kimse için normal birer yerleşim yeri haline gelememeleri. Aslında İstanbul'un Prens Adaları diye anılan büyük adayla birlikte Heybeli, Burgaz, Kınalı adalarının da Bizans döneminde sürgün yeri olarak kullanıldığı bilinir. Ama o adaların sürgünlere ayrılan yerlerinin dışındaki geniş bölümleri başka insanlar için her zaman yerleşim ve gezinti yeri olabilmiştir. Hayırsız ada denilen adaların ise öyle bir şansı olmamıştır. Aralarından sadece Yassı Ada 19. yüzyılda şöyle bir gelişme yaşamıştır. Abdülmecid zamanında İstanbul'daki İngiliz sefiri Sir Henry Bulwer Lytton adayı satın almıştır. Daha önce yapılaşması yıkık bir manastır ile birkaç barınağın kalıntılarından ibaret olan adaya şato biçiminde bir malikane inşa ettirmiş ve etrafını tarım için kullandığı bir çiftlik haline getirmiştir. Sonra da Türkiye'den ayrılırken şatoyu Mısır Hıdivi İsmail Paşa'ya satmıştır. İsmail Paşa adaya gereği gibi bakamayınca orası bir süre terk edilmiş olarak kalmıştır. 1947 yılında ise Deniz Kuvvetleri tarafından eğitim yeri olarak kullanılmak üzere istimlak edilmiştir. Yassı Ada, 1960'ın Haziran ayında artık hep kendi adını taşıyacak olan Yassı Ada duruşmalarına tahsis edildiği sırada da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na aitti. Hızla başlatılan ve yoğun bir şekilde sürdürülen planlama ve inşaat süresi sonunda bazı bölümleri tutukluların barınmalarını ve muhakeme edilmelerini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmıştı. Ama daha birçok eksiği vardı. Bazı bölümlerindeki inşaat hala devam ediyordu. Daha önce belirtmiştim, adadaki tutuklu sanıklar hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler çok sınırlıydı. O yüzden de ada dışına bazıları gerçeklere dayanan, bazıları ise abartmalı olan söylentiler yansıyordu. Tutuklulara kötü muamele edildiği öne sürülüyordu. Yassı adayla ilgili konuların sorumluları o söylentileri inandırıcı bir şekilde yalanlamak istiyorlardı. Bunun için şöyle bir çare düşündüler. Ordu Film Merkezi'nin olanaklarıyla Yassı adadan filmler, fotoğraflar çekilecekti. Filmler montajları yapılıp sinemalardaki ana filmden önceki haber filmlerinde, o zamanki adıyla jurnallerde gösterilecekti. Fotoğraflarda basına verilecekti, gazetelerde yayımlanması sağlanacaktı. Bunları görenler Yassı Ada'da tutuklulara iyi muamele edildiği izlenimini edineceklerdi. Plan öyleydi, uygulamaya geçirildi. Yassı Ada tutuklularına bir gün bir talimat duyuruldu. Ertesi gün için takım elbiselerini giymeleri, kravat takmaları gerektiği bildirildi. Çünkü Yassı Ada'dan görüntüler çekilecekti. Ertesi günkü çekimler biraz tuhaf oldu. Çünkü tutukluların sadece o günkü hayatları değil, hazırlanan bir senaryoya göre Yassı Ada'ya ilk gelişlerinden yeniden canlandırılmış halleri de filme alınacaktı. Tutukluların o ilk gelişleri malum karşılayıcılardan bazılarının onlara karşı tepkileri arasında gerçekleşmişti. O tepkiler sırasında bazı sanıkları hırpalayanlar da olmuştu. Bu defaki yeniden canlandırma senaryosunda tabii o olaylara yer verilmemişti. Onları adaya ayak bastıkları sırada üniformaları içinde karşılayan askerler ve diğer güvenlik görevlileri konuklarına karşı çok nazik davranıyorlardı. Tutukluların daha önce soruşturma kurullarına çıkarılışındaki sahneler de aynı şekilde tekrarlanmıştı. Ayrıca günlük hayatlarından çeşitli bölümler de çekim konusuydu. Sabahları berberin önünde tıraş oluşlarından, kahvaltı etmelerinden, koğuşlarında istirahate çekildikleri anlara kadar oluşturulan sahnelerden münasip görülenleri filme alınmıştı. Ordu Film Merkezi'nin kameramanları bu çalışmaları sürdürürken aynı merkezin fotoğrafçıları da bol bol fotoğraf çekiyordu. Sonuçta filmlerin montajı yapıldı, Düşükler Yassı Adada başlığı altında sinema seyircilerine gösterilecek hale getirildi. Bu sayfada iki fotoğraf var. Birinci fotoğrafta Adnan Menderes iki askerin arasında giderken görülüyor, alt yazısı şöyle: Menderes'in Yassıada'ya getirildiği 10 Haziran gününde Yassıada'da ne kameraman vardı ne de fotoğrafçı. Yukarıdaki sahne getirilişinden aylar sonra oluşturulmuş senaryoya göre uygulanan televizyoncu deyimiyle bir canlandırmaydı. İkinci fotoğrafta da Celal Bayar soruşturma bürosunun önünde gözüküyor. Altyazı şöyle: Bayar'ın soruşturma sırasında çekilmiş gibi çekilen filminin ve fotoğraflarının perde arkası çok sonradan yayımlanan yukarıdaki fotoğrafta görülüyor. Ordu Film Merkezi'nin kameraman ve fotoğrafçıları aynı odanın karşı duvarında yoğun bir ekip çalışması için hazırlanmışlardı. Ellerinde hazırlanmış olan senaryonun hangi sahnelerinin görüntüleneceğini belirten notlar vardı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 293.